İyi akşamlar. Bir Artı Eksi Dünya programında yeniden bir aradayız. Geçtiğimiz hafta ülkemiz yeniden komünist şiddetle, komünist terörle karşı karşıya geldi. Bir savcımızın şehit olmasına şahit olduk. Bütün Türkiye olarak televizyonlardan, hatta dünya da yakından takip etti, izledi. Ve komünist terörün ne kadar soğuk olduğunu, ne kadar acımasız olduğunu ve her an her yerde pusuda olduğunu bir kere daha bütün ülkemiz görmüş oldu ve şahit olmuş oldu. Bu akşam DHKPC'den ve komünizmden ve komünist terörün nelere sebebiyet verdiğinden bahsedeceğiz inşallah ve bununla nasıl mücadele etmemiz gerektiğinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz hocamız zaten yıllardır, 10 yıllardır bu konu üzerinde duruyor. Komünizmin pusuda olduğunu ve her an her yerden hortlayabilecek çok önemli bir tehlike olduğunun üzerinde duruyor. Fakat bazı kişiler de bu konuda halkımızı pasifize etmeye çalışıyorlardı. Komünizm mi kaldı diye. İşte bugün bu dehşet terörünün ne olduğunu ve hangi ideolojiye dayandığını ve bununla da nasıl mücadele etmemiz gerektiğini bir kere daha üzerinde duracağız inşallah.
İnşallah. Senin de söylediğin gibi çok fazla kişi çok uzun süredir hocamızın bu mücadelesine karşı komünizm mi kaldı, Darwinizm mi kaldı gibi açıklamalarla karşımıza geliyorlardı. Dünyada hani sadece Türkiye'de hiçbir tehlike olmadığını, dünyada da komünizmin çoktan bittiğinden bahsediyorlardı. Gözümüze baka baka, gözümüzün içine baka baka İstanbul'un ortasında, İstanbul'un en güvenlikli olduğunu zannettiğimiz bölgesinde, İstanbul Adalet Sarayı'nda böyle bir olay gerçekleşti ve değerli savcımız şehit oldu. Şimdi aslında bir komünist eylem yapıldı. Şimdi bazıları diyorlar ki göz göre göre neden böyle bir şey yapılsın? Orada işte beşer silah sesi duyulmuş. Onun üzerine o polis operasyonu başlatılmış. Bunlar bizim bilgilerimiz dahilinde olan şeyler. Fakat orada iki tane DHKPC üyesi militanın kendini öldüreceğini, öleceklerini bile bile nasıl böyle bir şeye kalkıştıklarından hep bahsettiler. Halbuki bu tipik bir komünist eylemdir. Yani bu yıllardır zaten 1990'lardan itibaren Türkiye'nin yüz yüze kaldığı, DHKPC'nin gerçekleştirmiş olduğu diğer terörist komünist eylemlerin bir kopyasıdır aslında. Hemen arkasından biliyorsun birkaç gün sonra Vatan Caddesi'nde gerçekleşen olayda da yine aynı görüntüler vardı. Orada da öldürüleceğini bile bile bir genç kadın militan koskoca silahıyla sokak ortasında geziyor. Fakat öleceğini biliyor. İşte komünist eylemler zaten ses getirmek için yapılırlar. Orada kimin öldüğü, komünist militanların orada katledip katledilmediği o kadar önemli değildir onlar için. Bu yıllardır PKK için de geçerli olmuştur. Çünkü o da komünist bir örgüttür. DHKPC için de geçerli olmuştur. Şimdi biz şimdi birazdan bu tarihçesine biraz bakacağız. Fakat DHKPC bizim ülkemizde uzun zaman büyük bir örgütlenme. Komünist, tamamen Marksist-Leninist normlar üzerine, artık kendilerince onlar üzerine kurulmuş bir örgütlenme ve tümüyle Türk milletin, tıpkı PKK gibi Türk devletini tamamen ortadan kaldırıp Marksist-Leninist bir yönetim getirme üzerine kurulu bir örgütlenme. Güçlü bir örgütlenme. Yani hani komünizm mi kaldı diyenlere aslında bir ders olması açısından da bunu söyleyelim. Güçlü ve ses getiren bir örgütlenme. Bize de yurt dışından hep sordular, ses getiriyor mu peki bu örgütler? Sonuçta komünizmin Türkiye'de yaşadığının ve büyük bir tehlike olduğunun da adını koymuş oluyor ki bundan sonra daha büyük bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bir süredir durulmuş bir tehdit olarak görülüyordu. Bunun şimdi üzerinde duracağız. Fakat bizim milletimizin bu konuda uyanması gerekiyor. Bak hala senin de söylediğin gibi böyle bir olay olmuş. Artık terörist ölen, bağıra bağıra adamlar halk mahkemelerinden bahsediyorlar. Bağıra bağıra komünist sistemin gelip de işte kendi başlarına, kendi sistemlerince yargılanmasına ve bu eyleminde terörist bir eylem şeklinde, yani terörle Leninist bir yöntemle yapılacağını söylüyorlar. Buna rağmen hala ağzını açıp da terörist diyemeyenler var. Hala eylemci deyip olayı geçiştirenler var. Hala marjinal grup diyenler var. Adamlar kendilerine komünistiz diyor. Bunlar marjinaliz diyor, marjinal gruptur diyorlar. Dolayısıyla biraz aydınlanmaya ve hani bu olayı birazcık yumuşatmaya çalışanlara birazcık kulaklarını ve gözlerini açmalarına vesile olmasını istiyoruz. Sen istersen tarihçesini bir anlat.
Evet, şimdi aslında nasıl bir olayla karşılaştık? İki tane kişi Adliye Sarayı'ndan aslında elini kolunu sallayarak, tabiri caizse çünkü ekranlarda gördük, videolarını da gösterdiler. İçeriye avukat görünümünde girdiler ve çok rahatlıkla bir savcının odasına girip savcıyı rehin aldılar ve saatler boyunca orada istedikleri talepleri dile getirdiler. Hatta bir televizyona da bağlanmışlar. Tabii ki normalde yasal olup olmadığını da bilmiyorum televizyonun, ama burada bütün eylemin telefon konuşmaları o kanalda yayınlanmış. Hatta bizim tatlı çocuğumuz Berkin Elvan'ın babası da telefonla bağlanıp hiçbir şekilde burun bile kanamasını istemediğini, artık Berkin'in de rahat bırakılması gerektiğini, bu tip şeyler onların çok rahatsız olduğunu ve böyle bir şey asla istemediklerini telefon konuşmasında dile getiriyor. Fakat buna rağmen zaten onu dinlemiyorlar. Çünkü burada olay Berk'in Elvan'ın dışında bir olay zaten. Çok açık olarak tamamen onun kullanıldığı zaten çok net olarak belli. Ama açıkça talepleri var. Bu talepler neler? Demin senin de söylediğin gibi bir Berk'in Elvan'ı vuranların isimlerinin açıklanmasını istiyorlar televizyonların karşısında. Fakat burada asıl dikkat çekici olan bunların Taksim gibi bir meydanda kurulacak olan bir halk mahkemesinde yargılanmasını istiyorlar. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada demokratik kurallar, bir yargı sistemi işlerken yasama, yürütme, yargı her şeyle birlikte tam demokratik bir cumhuriyet varken bunlar bir halk mahkemesinden bahsediyorlar. Yani nelerden görüyoruz biz bunu? PKK'nın kurduğu Güneydoğu'daki o çadırların içerisindeki mahkemelere benzer mahkemelerden bahsediyorlar. İşte bunlar bunların komünist olduğunu, Marksist-Leninist bir örgüt olduğunun imzası aslında bu talepleri. Bunun dışında başka talepleri de var gösteren ama şimdi DHKPC ne demek? Devrimci Halk Kurtuluş Partisi cephesi. Bunlar tabii ki 94 yılında kuruldular, kendilerini o şekilde gösteriyorlar ama tabii ki çok daha geçmişte, 70'li yıllara dayanıyor bunların geçmişi. Çünkü eskiden devrimci yol, daha sonradan devrimci sol ve bu şekilde THKC, yani bu tarzı örgütler şeklinde devam ettiler ve en sonunda THKC iken sonradan parti ekini de getirerek DHKPC haline aldılar. Burada Dursun Karataş liderliğinde kuruldu bu örgüt ve Marksist-Leninist bir parti olduklarını da açıkça ilan ettiler. Şimdi biz neden burada sürekli Marksist-Leninist olduklarının üzerinde duruyoruz? Çünkü bu ideolojiyi biraz açıklayacağız programımızın boyunca. İnsanlarımızın da bunu bir kere daha görmesini istiyoruz. Biz hep yayınlarımızda hocamız gece gündüz anlatırken, biz anlatırken Marksizmin ve Leninizmin nasıl komünist teröre yol açtığını defalarca Marx'ın, Lenin'in sözlerinden anlattık. Şimdi bir insan ortaya çıkıp da Marksist-Leninist bir parti kurduğunu söylüyorsa bu insanın zaten başka bir amacı yok demektir. Bu amaçta nedir? Komünist bir proletarya diktatörlüğü kurmak. Bu diktatörlüğe de nasıl ulaşılır? Çatışmalarla, yani silahlı çatışmalarla, halka kışkırtarak ve orada mevcut yönetimi yıkarak. Şimdi DHKPC'nin amacına bakıyoruz biz. Ne söylüyorlar amaç olarak? Türkiye'de mevcut anayasal düzeni yürüttüğünü öne sürdüğü silahlı öncü savaşla yıkarak Marksist-Leninist ilkelere dayalı devrimci halk iktidarını kurmak. İşte bu da Marksizmin, Leninizmin özeti olmuş oluyor. Aynı mantık yani hiçbir şekilde. Yani biz nasıl insanlarımız sadece komünizmin Sovyet Rusyası'nda kaldığını, işte geçmiş dönemlerde Lenin, Stalin döneminde kaldığını zannediyorlarsa onların anlattıkları neyse DHKPC'nin anlattığı da o, PKK'nın anlattığı da o. Zaten DHKPC ve PKK'nın kardeş örgüt olduğunu, birinin uygulamadığı eylemleri diğerinin uyguladığını çok iyi biliyoruz. Yani birbirinden ayırmak da son derece mantıksız olur aslında bu noktada. Şimdi DHKPC aslında Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Avrupa Birliği tarafından, İngiltere tarafından terör örgütleri listesinde. Fakat son olayda baktığımızda herhangi bir kınamayı gördük mü? Sadece bir savcımızın şehit edilmesinden dolayı çok kısa cılız birkaç ses duymuşken bir de bakıyoruz Time dergisinde PKK göklere çıkarılmış. PKK'lı kadın militanlar, işte devrim savaşçıları, mücahideler, işte karşı savaş veren çok muhterem şahıslar olarak lanse edilmiş. Yani bir çelişki olduğunu görüyoruz aslında açıkça. Fakat Amerika buna rağmen kendi büyükelçiliğine DHKPC saldırı yaptığında onların 3 tane lideri hakkında biliyorsun para bile koymuştu ortaya onların yakalanmasına yardım edenleri. Evet, 3 milyon dolar kadar bir rakamdı bu. Şimdi biz tabii ki bunu gördüğümüzde DHKPC'nin mantığını ele almak istiyoruz. Programımızda da asıl bunu anlatmak istiyoruz ama geçmişten çok hızlıca gelecek olursak eylemlerine biz baktığımızda Özdemir Sabancı suikasti, Gazi Mahallesi olayları, bu F tipi cezaevlerindeki ölüm oruçları en ünlü eylemlerinden olarak biliyoruz. Kendi militanlarını ölüm orucuna önce maruz bırakıp sonra da içeriye jandarmanın girmesine de izin vermemişlerdi ve kendi militanlarını yaktılar. Fakat senelerdir burada çok önemli bir şey var. Dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu insanlar eylem yapıyorlar değil mi? Şu son mesela o kadın militanın yaptığı eylem öleceği kesin olan bir eylem. Sen bir emniyet müdürünün önüne tek başına elinde silahla gidersen tek karşılığı vardır bunun öldürmek. Belki orada bir polise zarar verebilirsin ama sen kesin olarak öleceksin orada belli ki. Onun için gitmiş zaten buraya. Bu aklı kullanmalarına sebep olacak bir eğitimleri var burada. Şimdi programımızın devamında onu da tabii ki
ben bu tarihçeden yola çıkarak sen de zaten özetledin. Mahir Çayan'ın kurduğu zaten o dönemde başlattığı bir hareket olarak bunun neticeleri olarak DHKPC türemişti. Aslında PKK da buradan türedi. Yani Öcalan da yine Mahir fikirlerini baz alıyordu ve THKPC bölünüp de işte İstanbul'da dev sol, Ankara'da dev yol olduktan sonra da İstanbul'da dev solun, yine bu Dursun Karataş'ın liderliğindeki bu dev solun bazı talimatnameleri vardı. Bunlara göre yani bir anayasa gibi ortaya çıkarlar. Buna göre barışçıl bir geçiş hayaldir diyor. Bu senin de bahsettiğin proletaryo diktatörlüğüne barışçıl bir geçiş hayaldir. Yani bu kesin olarak mümkün değildir diye belirtiyor. Diyor ki devlet mekanizmasını parçalamadan devrimin kalıcı olması mümkün değildir. Şimdi bu çok önemlidir. Zaten birazdan da anlatacağız. Senin de söylediğin gibi DHKPC daima PKK ile aslında bağlantılı. Kimi zaman aleni yapmıştır bu anlaşmalarını. Kimi zaman da artık çeşitli yöntemlerle birbirlerini desteklemişlerdir. Her ikisinin de çok önemli bir özelliklerinden en önemlisi şudur. Devleti parçalamadan bir proletaryo diktatörlüğünü kurmak mümkün değildir diye. PKK'nın şu anki haline değil de ilk kurulurkenki manifestosuna şöyle bir bakmak gerekiyor. Orada şu şekilde geçer. Hiçbir şekilde özellik veya işte Türk milletinin içinde bir bağımsız Kürdistan gibi bir şeyi kabul etmiyoruz. Biz doğrudan Türkiye Cumhuriyeti'nin tamamen ortadan kalkıp, bu devlet sisteminin tamamen ortadan kalkıp Kürdistan'ın oluşmasını istiyoruz diyorlar. Nitekim DHKPC de her zaman Türkiye'nin güneydoğusundan Kürdistan diye bahsetmiştir her bütün yayınlarında. Şimdi yine bu dev solun açıklamalarında şöyle geçer. Sosyalist devletin kurulması parlamento çoğunluğu ile değil, yani demokrasiyle değil, kitlelerin örgütlü silahlı gücüne dayanması ile mümkündür diyor. Yani tıpkı Lenin gibi silahlı mücadele ile mümkündür. Şimdi bunlar şu çok önemli, yani insanlarımız bunu anlamıyor olabilirler. Bu fikirdeki insanlar burnumuzun dibinde. Yani şu anda Türkiye'de İstanbul gibi bir metropolün içinde her türlü eylemi gerçekleştirebiliyorlar. İstedikleri gibi, bak normalde içeriye giriyorlar, istedikleri gibi savcımız, oradaki savunması savcımızı rehin alıp böyle bir şeyi yaşatabiliyorlar. Şimdi bu Taksim olaylarında da, yani Gezi Parkı olaylarında da aslında gözümüzün önündeydi. Hani o zaman da marjinal gruplar falan dendi ya, orası bir kuşatma altına alındı. Tamamen kurtarılmış bölge haline getirildi. Orada hatırlarsan, burada da bir resmini göstermek istiyorum. Taksim Dayanışması diye orada taleplerimiz diye başlık altında bizi hala güldüren bazı talepler vardı. Komünist taleplerdi bunlar. Bunları
Taksim Komünü'ne gider pankartları eşliğinde kendi taleplerini yönlendiriyorlar.
Yani inanılır gibi değil gerçekten buradaki talepleri. Tamamen sanki biz Lenin Rusyası'nda da değil. Daha sonra sanki komünist sistemi gelmiş bu ülkeye. O komünist sistemin içinde demokratik parlamento, her şey kalkmış, devlet ortadan kalkmış. Halk mahkemesi içinde, halk düzeni içinde bir şey kurulmuş ve o komünist sistem içinde Türkiye'yi, Türk halkı yaşıyormuş gibi dalga geçtiler bizim ülkemizdeki insanlarla. Ve acı olan şey, bunu Türk milletinin gayet normal karşılaması oldu. Bence buradaki pankart son derece önemliydi. O Taksim Meydanı'nda açılmış olan pankart. Komünizmin, bak şu çok önemli, hocamız 15 yıl önce, en az 15 yıl önce Komünizm Pusuta kitabını yazmıştı. O zaman demişti ki, şu anda ölmüş değil ne Rusya'daki komünizm, ne Avrupa'daki komünizm, ne Çin'deki komünizm, ne de Güney Amerika'daki komünizm ölmüş değil. Diğer ülkelerde de bunu yaşatmaya çalışan çok ciddi şekilde güçlü kişiler var ve bunlar çeşitli yerlerde gizlenmiş olarak, kimi zaman devletin içinde, kimi zaman basının içinde, kimi zaman farklı yerlerin içinde, kimi zaman yurt dışı için söylüyorum, askerin içinde gizlenmiş olarak ortaya çıkacakları zamanı bekliyorlar. Ve bu zaman için önce kapitalist sistemin gelip dünyayı felaketlere, vahşi kapitalizm dünyayı felaketlere sürüklemesini bekliyorlar diye hocamız çok net olarak anlatmıştı. Şu an işte o kadar ilginç bir şeydir ki kapitalizmi kullanarak PKK'nın nasıl devreye girdiğinin farkındayız. Ve burada gerçekten dünya bir felakete doğru sürüklenirken bütün komünistler bunu bir fırsat olarak görüyorlar ve bunu gerçekten uygulayabilecekleri bir ortam olarak görüyorlar. Ki şu anda ben bu konuya birazdan geçeceğim. Şu anda Türkiye'nin ortamını bunun için her zamankinden daha uygun görüyorlar. Çünkü şimdi bazı tabii ki devlet yöneticilerimiz kendilerince bildikleri vardır ama taviz diye bir şey mi var ki deyip anlatılıyor PKK'ya yönelik, ama gözümüzün önünde, umarım yoktur, inşallah yoktur. Fakat gözümüzün önünde olan görüntüye göre bir PKK'nın şımarma olayı gerçekleşiyor. Şimdi bu komünist güçlere ister istemez güç verir ve komünistler her zaman ittifak halindedirler. Bunu da unutmamak gerekiyor.
Şimdi aslında sanki çok büyük bir güçmüş gibi kendilerini göstermelerine rağmen aslında baktığımızda Bunlar nereden geliyorlar? Hem varoşlardan geliyorlar bu insanlar. Bunların eğitimlerini sağlıyorlar kırsal kesimlerden. Hem de asıl güçlenme noktaları üniversiteler. Şu anda aslında bakıldığında Türkiye'deki üniversitelerin konumuna da bakıldığında ki hayret verici şekilde bazı rektörlerin de desteğiyle hem PKK hem bu tip sol örgütler, komünist sol örgütler bayağı bir zemin bulmuş durumdalar. Hatta neredeyse üniversitelere hakimiyet kurmuş durumdalar. Bakıyorsunuz üniversitelerin içerisinde bunlar istedikleri gibi eylem yapabiliyorlar, propaganda yapabiliyorlar, istedikleri anlatımı yapabiliyorlar. Fakat bunlara karşı sen yaratılışı anlatabilecek herhangi bir fosil sergisi, hadi fosil sergisini geçtim herhangi bir anlatım bir üniversitenin ortasında yapamıyorsun. Buna izin verilmiyor zaten. Herhangi bir şekilde konuşma yapacak olanı başta bazı rektörler olmak üzere direkt susturuyorlar. Bu çok açık bir tehdit olarak aslında ülkemizin şu an üzerinde dikkat çekici olarak görülüyor. Şimdi devrimci yolun kuruluşundan itibaren yani DHKPC'ye giden yolda devrimci yolun kuruluşundan itibaren devrimci yoldan önce Dursun Karataş'ın ölümünden sonra liderlik çatışması çıkıyor. Yani bunlarda da aslında bakıldığında bir amaçları, hedefleri oluyor ama sürekli kendi içlerinde kargaşa halinde olan topluluklar oluyor. Hemen liderlik mücadelesi başlıyor. Devrimci yoldan sonra İstanbul Ankara merkezi iki grup birbirine düşüyor. Kendi ideolojileri içerisinde çünkü hedefleri sevgi üzerine değil, hedefleri insanı kurtarmaya yönelik değil. Hep çatışmaya, kavgaya yönelik, nefrete yönelik olduğu için birbirlerinden de nefret ediyorlar. Bunların sevdikleri kimse olmuyor aslında.
Pardon, burada 1 Mayıs olaylarında geçmişte onu da hatırlayalım. Arnavutluk stili komünistler, Mao stili yani Çin komünistleri ve Rusya Leninist komünistler birbirine girmişlerdi. Normalde aynı ideoloji zannedersin fakat aralarında sevgi ve ideolojik birlik aslında olmadığı için, bir fikir birliği olmadığı için kendi aralarında paramparça haldeydiler.
Aslında tabii ki hani böyle bir basit kelimeyle bunları nitelendirip geçemeyiz ama özenti bir topluluk oldukları anlaşılıyor. Çünkü bir tarafta Arnavutluğa özenti, diğer tarafta Mao'ya özenti. Ama o özentinin içerisinde işte aslında gençlerimiz de o eğitimi alarak, bu insanlar çünkü eğitilerek buraya getiriliyorlar. Evet bunlar silahlı birlik şeklinde organize edilip sonradan da bazı kamplarda silahlı eğitime alınıyorlar. Özellikle bu silahlı eğitimlerini PKK bunlara çok yardım ediyor DHKPC'ye ve Suriye'de oldukça fazla eğitim alabilecekleri imkanlar buluyorlar ki şu anda hali hazırda biz zaten Esad rejiminin de içinde DHKPC'li grupların savaştığını biliyoruz Şebbiha örgütüyle birlikte. Bunlardan bir tanesi aslında Suriye'de İskenderun Sancağı Kurtuluş Cephesi adıyla geçiyor ve bunlar bugünkü yönetimini 1980 yılında DHKPC'den ayrılmış bir hizip olan bir grubun Marksist-Leninist silahlı propaganda birliklerinin gidip burada Esad rejimiyle birlikte Müslümanlara karşı nasıl mücadele verdiklerini, Müslümanlara ne eziyetler yaptıklarını ve bu Şebbiha denen o vahşi ateist, dinsiz sapık psikopat grubu birlikte nasıl Müslümanlara eziyetler verdiklerini zaten gece gündüz görebiliyoruz televizyonlardan veya internet kanalıyla.
Bağısında Marksist olduğunu burada hatırlatalım.
Tekrar hatırlatıyoruz. Evet. Tabii ki zaten amaçları o. Yani Suriye rejimi onlar için çok ideal bir rejim. Halkın yok edilerek, katledilerek yok edilmesi aslında komünistlerin en önemli ideallerinden de bir tanesi olmuş oluyor. Bunu Lenin'in sözlerinden de az sonra okuyacağız. Şimdi 78 ve 80'li yıllar arasında gerilla savaşı vermek için gerçekten silahlı birlikler eğitim aldılar. Ve bu şekilde bir gelişim yaptılar. 99 yılında da PKK ile imzaladıkları ortak eylem birliği kararı var. 99 yılında bu kararı aldılar. Yani PKK eşittir DHKPC eşittir PKK. Yani bir farkları yok aslında zihniyet olarak da yok. İnsan olarak da yok. İnsanların devşirdikleri yerler olarak da yok. Hepsi üniversitelerden bunu yapıyorlar. Gençleri alıp kırsal kesimlerde eğitime sokuyorlar. Fakat bu eğitim sadece ellerine verilen silahla olmuyor. Bunlar eğitimle oluyor. Şimdi bu eğitimi nasıl yapıyorlar? Fikri eğitimle oluyor. Bunların beyinlerini gerçekten beyin yıkama diye bir şey varsa işte bu şekilde yapılıyor. Biliyorsun PKK'da Öcalan Önder olarak geçiyor. Önder bir de çok garip bir konuşma üslupları var her zaman şaşırdım. İşte önderlik, öndere gidersin, önderden gelirsin. Böyle garip bir üslupları var. Önderlerinin kitapları var biliyorsun. Bu adam zamanında yazmış daha önceden. İmralı'ya gelmeden önce de bu kitapların içerisinde Darwinist materyalist zihniyeti anlatan, Allah'a baş kaldıran, haşa Allah'ı tenzih ederim ifadeler var. Kendine nasıl tanrı olduğunu anlatıyor. Biz zaten kanalımızdan gece gündüz bu sözlerini veriyoruz. Bu adamın yine nasıl PKK'nın şu anda Leninizmin gerçek öncüsü olduğunu ve bunu anlattığını bütün kitaplarında da bütün sözlerinde de açık açık anlatıyor. Ve bu gençlere ilk öğretilmesi gereken kitaplar bu Öcalan'ın kitapları oluyor. Bunları ezberletiyorlar adeta. DHKPC için de aynı şey geçerli. Marx'ın, Lenin'in bütün kitapları okutuluyor, ezberletiliyor. Bunların okumalarında biliyorsun bu Elif denen militan daha önceden bu son olayda öldürülen emniyet müdürlüğünün önünde almak istediği kitaplara izin verilmemiş. Hocamız da yani kitap alınmasına izin verilmemesinin bir manası olmayacağını söylüyor. Marx, Leninist kitapları istemiş hapishanedeyken, cezaevindeyken. Bunları alsın ama bunların cevaplarını da verin, okutun diye hocamız zaten gece gündüz anlatıyor. Tabii ki. Yani onlara zaten verilebilecek cevap da tek oluyor. Fakat işte bu zihniyetin içerisinde hep tek taraflı bir eğitim var. Adeta bu gençlerin beyni yıkanıyor ve ondan sonra da bunlar bir kurtuluş mücadelesi verdiklerini zannediyorlar. Devleti düşman görüyorlar. Ailelerini düşman görüyorlar. Ailelerini kendilerine ayak bağı olan birer yok edilmesi gereken örgütlenme olarak görüyorlar. Sevgi zaten yok. Sevgi tamamen sıfırlayarak bu işin içine giriyorlar. Çünkü acımasız olmaları gerekiyor. Zaten Lenin de bunu öğütlüyor onlara. Acımasız olmanız gerekiyor diyor. Karşılarınıza karşı diyor. Ve bu zihniyetle ortaya çıkıyorlar. İşte bu iki son terör olayındaki terörist de ne yapıyorlar? Bizim diyorlar kanaatimiz net. Eline bir silah almış adam. Bir insanın hiç tanımadığı hayatında masum olup olmadığından hiç haberi olmayan ve hatta Berkin Elvan dosyasını bayağı ilerletmiş ve son noktalara kadar getirmiş olan bir kişinin başına silah dayayıp hiç gözünü kırpmadan, ki başından iki tane kurşun izi çıktı sayın savcımızın, şehidimizin, rahatlıkla o silahı ateşleyebiliyor. Ama o silahı ateşlerken kendi de bir şekilde bir gönül rahatlığıyla o silahlara göğsünü açıp kendini öldürmeleri için o eğitimi alıyor. İşte burada bir anormallik var. Yani bunlara demek ki öyle bir eğitim veriliyor ki bunu göze alacak hale geliyorlar. İşte o noktadaki eğitimin yok edilmesi gerekiyor. O eğitimde zaten bu gençler yok olup gidecek birer hayvan olarak görüyorlar kendilerini. Kendilerini de öldürdükleri insanı da. Çünkü Darwinizm onlara onu öğretiyor. Ve sadece kendi isimlerini bir efsaneye çevirirlerse devrimci olarak tarihe geçeceklerini zannediyorlar. Halbuki yaptıkları eylem en fazla 3-5 gün televizyonlarda duyuluyor. Belki işte dünya televizyonlarına şahit oluyor. Sonra herkes unutuyor gidiyor. Kimsenin bunların ne tipini hatırladığı var, ne ismini hatırladığı var. Yok olup gidiyorlar. Birkaç kişinin dışındaki hatırlasalar ne olur zaten. Bunu düşünemiyorlar. Bu eylemlerin onlara hiçbir faydasının olmadığını, bugüne kadar hangi komünist eylemi yaparlarsa yapsınlar, hiçbir şekilde Türkiye'de böyle bir komünist devlet kurulamadığını görmüyorlar.
Senin de söylediğin gibi bu eğitim konusunda ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Şimdi tabii ki bir eğitim dönemi oluyor. İlk başta DHKPC'ye katılmak isteyenler öyle birdenbire ellerine silah verilip işte o şekilde yollanmıyorlar. Bir eğitim, yani zihinsel, bu çok önemli. Bak, ideolojik eğitim veriliyor bunu sağlayabilmek için. O ideolojiyi yok edecek herhangi bir çaba yok ama bizim ülkemize şöyle bir bakıldığında. 40 kişilik gruplar halinde kamplara gönderiyorlar ve gerçekten aylar süren sadece eğitime dayalı, ama bu silah eğitimi değil, sadece ideolojik eğitime dayalı bir şey başlatılıyor. Senin de söylediğin gibi bu tek yanlı bir eğitim. Zaten şehre inse, kendi okullarına gitse, yine bir çocuk bizim okullarımızda ilkokuldan başlayarak üniversiteye kadar devam eden bir Darwinist eğitimi zaten görüyor. Yani orada aldığı, kampta aldığı ideolojik komünist eğitimi zaten okullarımızda verilen eğitim ciddi şekilde destekliyor konumunda. Yani aralarında herhangi bir fark yok. Bunun karşısında buna cevap olabilecek bir eğitim ülkemizde verilmediği için bir çocuğun gidip de kampta komünist olabilmesi çok kolay. Çünkü orada da tek yanlı eğitim oluyor. Zaten okullarımızda da tek yanlı eğitim oluyor, ki bundan birkaç delil vereceğim birazdan. Şimdi bunu yapabilmek için de zaten Lenin'in fikrini kullanıyorlar. Şimdi hep biz Lenin için, işte komünizmi biz Lenin'le tarif ederiz ve Lenin'in eylemleriyle tarif ederiz. Çünkü tarif edilmiş, Marx'ın tarif edilmiş olan komünist sistemini Lenin burada hayata geçirdi. Ve bunu gerçekleştiren, gerçek komünizm olarak ortaya çıkaran Lenin, yani kendi mantığınca diyeyim, terörü ön plana çıkararak uygulayan Lenin oldu. Şimdi diyor ki Lenin, bu çok önemlidir. Şimdi sen devlet memurumuzun, oradaki değerli savcımızın hiç tanımadıkları halde gittiklerini, onu doğrudan şehit etmeye yönelik bir, hiç tanımadıkları halde, iyi mi kötü mü bir insan bilmedikleri halde katletmeye yönelik bir tavırları olduğunu söyledin. Çünkü Lenin'in sözünü uyguluyorlar. Diyor ki Lenin, polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek. Bak, devlet memurunu alıyor, devlet dairesine girip devlet memurunu alıyor ve bunu bir eylem olarak orada yapıyor, öldürüyor. Devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkartmak, devletin hazinelerinden paraları almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, bak dikkat edersen ölümü kullanıyorlar, bombayı kullanıyorlar, binaları havaya uçurarak, ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır diyor. Komünist diktatörlüğü gerçekleştirebilmek için terör dışında herhangi bir yöntem olmadığını söylüyor.
Ben de bu arada o zaman devrimci solun 70'li 80'li yıllarda yaptığı eylemlerden birkaç tane örnek vereyim. Protesto ve propaganda amaçlı çok sayıda karakol baskınları, silahlı kitle gösterileri, misilleme ve cezalandırma eylemleri, şirket veya özel dershane baskınları düzenlemişler. Tam olarak işte burada tarif edilen bütün eylemleri gerçekleştirmişler.
Şimdi ben bu konuda gerçekten ciddi bir problem olan eğitim sistemimizden de bir bahsetmek istiyorum. Bizim eğitim sistemimizde yine komünist kamplarda komünist ideolojik eğitim veriliyor belki. Fakat bizim eğitim sistemimizde de çok ciddi şekilde bu sistemi körükleyen, bu sistemi besleyen bir eğitim sistemi var. Darwinist eğitim. Darwinist diktatörlük dünyanın tümünü sarmış durumda. Hiç kimse karşı koyup, Darwinist diktatörlüğe karşı koyup işte Darwinizm bir safsatadır, biz solucandan gelmedik, atamız solucan değildi. Böyle bir ilkelden gelişmişe doğru bir gelişme yoktu. Ne dünyada, ne evrende, ne insanlarda, ne dinlerde. Tıpkı Öcalan'ın iddia ettiği gibi böyle bir diyalektik materyalizm sistemi yoktu. Bu sadece bir safsatadır diyemiyor. Bak bütün komünist ve faşist ideolojiler, şu an Avrupa'da da büyüyen faşist ideolojileri de buna katıyorum. Hepsinin kökeni tümüyle Darwinizm'dir ve Darwinizm bir safsatadır. Fakat bizim okullarımızda gerçekmiş gibi şu an okutulmaya devam ediliyor. Ve bu safsatayı kendilerine bir bilim gibi alıp, bunu kendileri için bir, artık ne bileyim önemli bir temel görüp bunun üzerine komünist sistemi inşa etmek bu insanlar için gayet kolay oluyor. Çünkü diyorlar ki sen zaten değersiz bir varlıksın, hayvandan gelmiş bir varlıksın, işte gelişimini de daha tamamlayamamışsın, solucandan ilerleyen tüylerin döküldü, işte şu hale geldin falan diye bir safsata anlatıyorlar. Bunların tümü yalandır ve hocamız hem her yönden, bilimin her dalıyla bunu ispat etmiş durumda. Buna rağmen bak okullarımızda, ilkokullarımızda, ortaokul, lise, üniversite kürsülerinde, kürsülerin başına geçen profesörlerin hepsi bu safsatayı anlatıyorlar şu an. Komünizm neyi esas alıyor? Darwinizm'i esas alıyor. Faşizm, Darwinizm'i esas alıyor. Dolayısıyla böyle grupların da ortaya çıkması gayet de kolay oluyor.
Tabii biz şimdi diyoruz ki bu gruplar hep Lenin'i örnek almışlar diyoruz. Yani Leninizm diyoruz. Çünkü neden? Lenin'in öğretilerini örnek alıyorlar. Yani Sovyet Rusya'sında Lenin insanlara bir şey empoze etti. Bütün insanları ayaklandırdı. Sonra da o ayaklanan aslında bu beyni yıkanmış insan topluluklarının tamamı yine Lenin'in kurduğu o komünist diktatörlük tarafından yok edilmeye bırakıldı. Yani hepsi aslında bunun eziyetini gördüler ve bunun acısını çektiler. Şimdi Lenin tabii ki öğretilerini toplu yazılarında Haziran ve Kasım 1905 baskılı toplu yazılarında anlatıyor ve burada diyor ki genellikle kendine zaten delil olarak da Marx'ın sözlerini alıyor ve bütün bu insanların da işte beynini yıkadığı asıl sözler ve anlatımlar bu şekilde gerçekleşiyor. Diyor ki günümüzde sosyal demokratların yani devrimcilerin kitleleri yönlendirmek için doğru taktik sloganlara sahip olmaları özellikle çok önemlidir diyor. Şimdi bu çok önemli çünkü neden? Biz özellikle tabii ki sosyal demokrasi diye ortaya çıkıyorlar ama komünist terör aslında tamamen vahşi, kan dökücü bir terör eylemidir. Fakat sosyal demokrasiyi kullanırlar. Bunu da genellikle nasıl yaparlar? Bazı aydınlarla, öne çıkmış bazı tanınmış insanlarla alttan alta işte bu söyledikleri doğru taktik sloganları kullanarak insanlara bir şey empoze etmeye çalışırlar. Fakat sonucuna bir bakarsın bir kısmı eski Marksist, eski tüfek Marksistler çıkarlar. İşte hep o zihniyeti almış olan insanlar olurlar. Aslında şu anda da ülkemizde bazı hayret verici şekilde aydınlarımız bu işleme aslında birazcık da alet olmuş oluyorlar. Kim bilir belki bazısı bilinçli olarak, bazısı da bilinçsiz olarak gerçekten bir sosyal demokrasi ortamı hayal ettikleri için veya bir komünist devrim olacağını zannettikleri için ama onların zannettikleri komünist devrim işte başında papatyalarla, çiçeklerle, insanların danslar ettiği sokaklarda eşitliğin hakim olduğu bir komünist devrim olabilir belki bazılarının hayal dünyasında ama komünist devrim kanlı bir devrimdir ve bütün insanları yok etmeye dayalıdır ve sonucu diktatörlüğe dayalır. İşte Lenin'in anlattığı da budur. Bu doğru taktik sloganlara sahip olmaları özellikle çok önemlidir diyor Lenin ve devrim sürecinde ilkesel olarak etki uyandıracak taktik sloganların önemini hafife almaktan daha tehlikeli bir şey olamaz diyor. Yani bütün televizyonlar aracılığıyla, internet aracılığıyla, okullarda, üniversitelerde bütün insanlara bu sloganların beyinlerini işlemeliyiz diyor ve bunu hafife almayın sakın diyor. Asıl önemli olan bu ideolojik yöndür diyor. Olayların gerisinde kalan değil, Aksine proletaryayı etkin Marksist prensiplerle yönetmek isteyen bir parti için doğru taktik kararlarının hazırlanması çok önemlidir diyor. Şimdi Lenin bunları anlattığında biz bakıyoruz sanki bir ideolojiden bahsediyor değil mi? İlk başta insanlara sloganlar da işte taktikler verilerek bazı şeyleri empoze etmeye çalışarak bir fikirden bahsettiğini düşünüyoruz. Ve bu fikir çalışmasıyla zemini hazırlıyor. Sonrasında diyor ki her koşulda geçici hükümeti aşağıdan baskı uygulamalıyız diyor. Yani ondan sonra hükümeti nasıl devirmeleri gerektiğini o anarşist sistemi anlatmaya başlıyor. Tabandan diyor bu baskıyı yapabilmek için proletaryanın silahlanmış olması gerekir diyor. Çünkü bir devrim ortamında olaylar tahmin edilenden daha hızlı gelişir ve açık bir iç savaşa dönüşür diyor. İşte bu çok önemli bu söylediği. Çünkü biz bunu Gezi olaylarında da gördük. Venezuela'daki o hükümet binasına yapılan baskındaki o yürüyüşte de gördük. Bizim kendi başbakanımıza karşı yapılan, kendi konutuna karşı yapılan o şeyi gördük. Hızlı eylemi gördük son anda durdurulan. Ve Gezi olaylarında da birdenbire tencere tava çalarken işte birkaç ağacı korumaya çalışan birkaç öğrenci varken birdenbire ülkeyi yakıp yıkmaya çalışan komünist örgütlerin eylemlerini Kızıl Meydan ilan etmelerini Taksim Komün'ü ilan etmelerini ve senin söylediğin gibi açıkça kendi manifestolarını okumalarına şahit olduk. İşte çünkü bunu iyi biliyorlar, bu taktiği iyi biliyor komünistler. Bunu da hocamız aslında kanalımızdan da defalarca uyarmıştı. Komünist ayaklanma, komünist kalkışmaya karşı devletimizin ve halkımızın uyarılarak çok hazırlıklı olması gerekir. Çünkü bu hiç beklenmedik bir anda ve bir saman alevi gibi parlar ve daha ne olduğunu anlayamadan halkımız bilinçsizken bu konuda birdenbire onun altında kalır diye. İşte o da diyor ki çok hızlı gelişi onun için önceden silahlandırmanın gereğini söylüyor. Şu anda baktığımızda biz PKK'nın, DHKPC'nin düzenli olarak bütün militanlarını nasıl silahlandırdığını biliyoruz. Hatta halkı tehditle PKK, halkı da silahlandırıyor bir taraftan ama kendileriyle birlikte eylem içerisinde kullanmak üzere tehdit ederek silahlandırıyor. Tabii ki bizim halkımız böyle bir şeye, Kürt halkımız özellikle karşılarımız asla tevessüs etmezler. Ama korku dağları bekliyor. PKK böyle bir baskı yapıyor. İşte bu silahlı direniş örgütlenmeli diyor Lenin ve bu genelde hükümet öncülüğündeki tüm gerici unsurlara karşı yürütülmeli. Yani hem hükümete karşı silahlı savaş çıkaracağız diyor, iç savaş. Hem de onun bütün unsurlarına, tabana doğru yayılan bütün unsurlarına karşı açıkça ülkeyi yok etmeye yönelik bir savaştan bahsediyor. Evet.
Burada ben şunu özellikle belirtmek istiyorum. Biz burada defalarca PKK'yı konuştuk ve PKK'nın hani Kürt milliyetçiliğini tümüyle kullandığını, Kürt kardeşlerimizi tümüyle kullandığını özellikle vurguladık. Bunun bir Kürt sorunu değil, komünizm sorunu olduğunu defalarca vurguladık. Bu hocamızın yıllarca ısrarla üzerinde durduğu bir şeydir. Çok net bir ayrım vardır. Kürtler nurdur, PKK ise pislik kahpe kalleştir diye defalarca burada söyledik. Bu durum aslında DHKPC için de geçerli. Bunu burada söyleyelim. Genel olarak hep Alevi gençlerimizi kullandığından bahsedilir DHKPC'nin. Ve genel olarak Alevilerin destek verdiğinden bahseder. Alevi demek Müslüman demektir. Alevi hiçbir şekilde bir terör örgütüne destek vermez. Böyle bir iftira atmasınlar. Bir insan Alevi aileden, kökenli bir aileden gelmiş olabilir ama dinsiz olur, komünist olur. Onun sonucunda terör eylemine girebilir. Bu onun Alevi olduğu anlamına gelmez. Her zaman bir topluluğun içinden komünist fikirde olan militanlar çıkar. Fakat bu insanlar zaten dindar olsalar böyle bir şey asla yapmazlar. Dolayısıyla bunu gidip de işte Alevilerle özdeşleştirmek falan bu gerçekten hiç olmayacak bir şeydir. Eminim senin de bu konuda söyleyeceğin şeyler var.
Evet, hocamızın çok güzel sözleri var aslında bu konuda. Ben direkt aslında hiç o konuyu uzun anlatmadan hocamızın direkt sözlerini okuyayım. Şöyle söylüyor: Aleviler çok aklı başındadırlar. Aleviler çok delikanlı, kabadayıdırlar, koç yiğittirler. Alevi'den komünist çıkmaz. Allah aşığıdır, Ali'nin aşığıdırlar. Oyuna gelecek tihniyette değildirler, yüksek kişiliktedirler ve Alevileri kimse kışkırtamaz. Alevilik çok derindir, müthiş mana derinliği vardır diyor hocamız. Ve Alevilik candır, sevgidir, aşktır, güzelliktir. Alevi kardeşlerimiz dünyanın süsüdür. Alevilere karşı olan insanlar da var diye anlatıyor. Ama dünya üzerinde hem Alevilerin içinden de bu tarz insanlar çıkabilir, Sünni Müslümanların içerisinden de bu tarz insanlar çıkabilir ki çıkıyor da. Camiden de terörist çıkar, cemevinden de terörist çıkar. Yani bunu de yanılmamak gerekir. Alevilere yöneliniyor diye cemevlerin içerisinde teröristler yoktur da diyemeyiz. Ama aynı şekilde Sünni Müslümanlara karşı bazı şeyler yöneltiliyor diye camiden terörist çıkmaz da diyemeyiz. İkisinden de çıkar ama devletimizin çok uygunuyla buradaki samimi dindar kardeşlerimizi tedirgin etmeden iki tarafı da hem camileri hem cem evlerini kontrol altında tutmaları gerekir gerçekten güvenlik anlamında. Evet. Oradakilerin güvenliği için de zaten.
Bunun için Türkiye'nin, Türk hükümetlerinin, eski hükümetlerin yaptıkları hatalar da var. Tabii burada derin devletlerin aslında yaptığı hatalar var. Onları hükümetimiz aslında çok güzel bertaraf etmeye çalışıyor. Mesela Alevilere gerçekten yönelmesi güzel oldu. Son Alevi açılımları çok güzel oldu hükümetimizin. Fakat gerçekten geçmişte Kürtler de ezildiler derin devletler tarafından. Aleviler de ezildiler. Bu bir gerçektir. Bizim şu anda o yarayı kapatma zamanımız. Ama bu demektir ki işte DHKPC eşittir Alevilik demek gerçekten çok akılsızca bir şey. Çok büyük bir iftiradır Alevi kardeşlerimize. Onu bir buradan tekrar belirtelim. Çok da güzel hocamızın gerçekten sözleri
hatta
bu konuyla ilgili.
Hatta hocamızın örnek verdiği Hacı Bektaş'ın o ünlü resmi vardır Ceylan'la. Aslanın bir arada sevgi içerisinde, sevginin son noktaya kadar birbirine zarar vermeden en güzel şekilde yaşandı. Aleviliğin özüdür o. Hiçbir şekilde de nefret insanı değillerdir.
Aslında o anlayışa şu anda Türkiye'nin çok ihtiyacı var. Yani Aleviliğin o derin anlayışına. Ona da değinmek istiyordum. Aslında Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu bu ikiye ayrılmış, ikiye bölünmüş çok ciddi bir adeta bir kesilmiş gibi bir ikiye bölünmüşlük var. Bu gerçekten çok tedirgin edici. Aslında halkımız genel olarak bundan çok tedirgin olmalı. Çünkü şöyle bir baktığımızda DHKPC destekçilerinin bile şu an şöyle bir bakıldığında sırf hükümet karşıtı oldukları için destek verenlerin bile olduğunu görüyoruz. Komünistlikle hiç alakası olmayan insanların sırf işte diğer taraftan oldukları için destek verdiklerini görüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Berkin Elvan elbette bizim evladımızdı. Allah onun kaderinde böyle yazmış. Fakat gerçekten çok sevimli, tatlı, şeker bir şey. Yani böyle bunun zaten tartışması olmaz. Ve bir çocuğun öyle ideolojik fikirleri olmaz. İdeolojik fikri olsa da zaten böyle bir şey olmaz. İdeolojik, yanlış ideolojik fikir mutlaka doğrusuyla düzeltilmeli. Yani böyle eylemlerle falan değil yani. Bu şekilde zaten olmamalı. Fakat bunun yanında da sırf hükümete karşıyım diye böyle eylemlere destek vermekte çok akılsızca ve bu Türkiye'yi çok ciddi bir felakete sürükler. Çünkü bunu Suriye yaşadı ve şu anki durumunu görüyoruz. Diğer ülkeler yaşadı. Şu an Yemen yaşıyor. Bunu görüyoruz. Böyle bir şey bizim ülkemize yakışmaz. Bu konuda gerçekten çok dikkatimizin açık olması gerekiyor. Bir de yine hocamızın her zaman yaptığı bir çağrı, bizim önümüzdeki tehlikeleri pek fark edemiyor halkımız. Bizim önümüzdeki tehlikenin komünizm olduğu o kadar açık ki. Yani yıllarca zaten PKK açısından açık. Şu an DHKPC de işte meydanlara çıkıp bunu açıkça gösteriyor. Ve şu anda gerçekten gelinmiş olan kısımda işte Öcalan aslında serbest bırakılmalı diyen yazarlar ortaya çıktıkça, işte Kandil'e gidip oradakileri övmeye başlayanlar ortaya çıktıkça değişik bir algı da ortaya yayılıyor. İşte komünist terör aslında o kadar da tehlikeli değilmiş diye. Allah vermesin başımıza gelirse bunun çok ciddi bir karşılığını görürüz. Hiç kimseye Allah göstermesin böyle bir şeyi. Önce Kürtler ezilir, ardından Aleviler ezilir. Onun ardından şehirlere gelir olaylar. Daha da beter olur. Komünist terör öyle sizin işte senin de anlattığın gibi demin küçük ayıcık yavrusunu seven teröristlerle sınırlı bir şey değil. Komünist terör vahşet getirir. Bunun farkında olmayanlar, biraz kendi keyfinin peşinde olanlar bunun farkında değiller. Birbirleriyle çekişiyorlar. Halbuki öyle bir zaman değil şu an. Şu an komünist terörün, komünist tehlikenin ki Türkiye çok ciddi şekilde karşı karşıya şu an farkına varma dönemidir. Ben okulları da ekleyeceğim sen istersen.
Evet, şimdi biz PKK terörünü aslında üniversitelerimizin içerisine kadar gördük. Yiğidimizi şehit ettiler Fırat'ı biliyorsun daha yakın zamanda. Yani PKK terörü yok diye. PKK derken PKK demek belki de insanlarda bir nevi artık hipnoz etkisi meydana getiriyor. Şu anda özgürlük mücadelesi veren bir topluluk olarak, sosyal örgüt olarak falan görenler var. Çünkü bunun telkinini işte o Lenin'in söylediği taktik sloganları gece gündüz yapanlar var televizyonlarda. Komünist terör örgütü, eli kanlı bu mafya örgütü gençlerimizi üniversitelerin içerisinde de katletmeye başladılar. Savcılarımızı adliye binalarının içerisinde şehit etmeye başladılar bu komünist örgütler, eli kanlı örgütler. Halkımızı kışkırtmaya başladılar. Devletimize, malımıza, mülkümüze zarar vermeye başladılar. Esnafımızı yaşayamayacak hale, çalışamayacak hale getirmeye başladılar. Yani burada bir komünist terör olduğu çok açık olarak görülüyor. Ve Lenin de diyor ki, burjuvazinin size sağladığı silahı onlara çevireceksiniz diyor. Burjuvaziye izin verin diyor. O burjuvazinin devrimci proletarya için diyor bir avantajdır burjuvazi diyor. Ve bu burjuvazi devrimi proletaryanın çıkarları için kesinlikle gereklidir diyor. Yani mevcut düzen kesinlikle kurulmalı ve gereklidir diyor. Onlar işte onun için pusudalar komünistler. Mevcut düzenin kurulmasını zaten bekliyor onlar. Kapitalist sistem onların işine geliyor zaten. Ama o oluştuğunda diyor devrimin sağladığı özgürlükle diyor burjuvazi devrimin onlara verdiği silahı işte o rahatlık, o serbestlik içerisinde elde ettikleri bütün silahları burjuvazinin kendisine çevireceksiniz diyor. Ve çok acımasız olacaksınız diyor. Hiç kimseye acımayacaksınız diyor. İşte bugün de biz zaten bunları görmüş oluyoruz çok açık olarak.
Çok kısaca okullarımızdan örnekler vermek istiyorum. Hani bu komünizm nereden çıktı, komünizm yaşıyor mu diyenler var ya, hatta Darwinizm ölmedi mi ki acaba falan diyenler var. Orta öğretim 9. sınıf biyoloji kitabı. Sudan karaya geçiş diye başlık atılmış. Yaşam denizlerde başlamış, yakın zamanda da karalara geçmiştir diye cümlelerle destekleniyor. Ben örnek veriyorum ki yani kitap zaten bundan ibaret. Bilinsin Darwinizm nasıl okutuluyor öğrencilerimize diye. 12. sınıfta yine biyoloji kitabı. Canlıların başlangıcındaki durumdan günümüzdeki çeşitliliğin ortaya çıkmasına kadar geçirdiği değişimlerin tümü evrim olarak tanımlanır. Yani bir değişim geçirmiş, onu zaten bir ön kabul var. Ona da evrim denir diye böyle bir açıklama geçiyor. Bak farklı bir derse geçiyorum. Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde müze eğitimi dersi 12. sınıf. İnsan evriminin bilinmeyen noktalarını ortaya çıkarması özellikle uzak atalarımıza ait fosil kalıntılarıyla mümkün olmuştur diyor. Böyle bir fosil kalıntısı yok. Bu tamamen büyük bir yalan. Ama ders kitabında böyle bir şey umarsızca yerine konulmuş. Orta öğretim astronomi ve uzay bilimleri ders kitabı. İçindekiler bölümlerinde zaten başlıyor olay. Yıldızların evrimi, yıldızların evrim aşaması yani uzaya kadar ulaşmış olay, yıldızlar nasıl evrimleşti diye anlatılıyor. Yani burada bilimsel gerçekler, Big Bang bu olaylar da zaten yok sayılıyor farkındaysan.
Masala geçilmiş. Masala geçilmiş. Yani. Okul kitaplarımızda masal tabii, anlatılıyor tabii. Açıkça.
Felsefe kitabına geçiyorum. Yani bunu teker teker söylüyorum çünkü her derste var. Her derste evrim var. Felsefe kitabı sayfa 171. Bak çok içler acısı bir ifadedir bu. Diyor ki, insan özgür ve güçlüdür. Onun, haşa Allah'ı tenzih ederim, onun Tanrı tarafından önceden belirlenen bir özü yoktur. Felsefe kitabı bu, öğrencilerimize öğretiliyor. Varoluşsal varlık hiçbir şeyden gelmez. Yani boşluksunuz, siz bir hiçsiniz diyor. Çünkü kendisi dışında hiçbir şey yoktur. Yani Allah'ın varlığını da tamamen reddediyor. Eğer Tanrı var olsaydı varoluş ve özgürlük olmayacaktı diyor. Yani Allah yoktur demenin. Evet, farklı kitaplarımızdaki böyle süslenilmiş cümleleri. Yani süslü demek doğru mu bilmiyorum. Buna da içler acısı ve korkunç bir ifade bu. Sosyoloji dersine gelelim. Yine korkunç bir ifade geçiyor.
Yani gençlerimiz eğitim alıyorlar tabii, bu okullarda. Tabii. Ve okulda aldığı eğitimin onun hayatını yönlendirecek olan eğitim olduğunu düşünüyor. Ve bu eğitimin içerisinde Allah'ın varlığının olmadığı onlara anlatılıyor.
Açıkça söylemiyor. Açıkça söylemiyor. Allah yoktur, siz bir hiçsiniz, hiçbir evet. şeyden geldiniz diyor. Sosyoloji dersi yine çok içler acısı bir anlatım var. 96. sayfa. Genel olarak din, insanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları, doğa ve toplum olaylarını tasarladıkları doğaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmedir. Yani insan korktuğu için, doğa olaylarından etkilendiği için kendi kendine din diye bir şey üretmiştir diye yazıklar olsun böyle bir ifade sosyoloji kitaplarımızda var. Bu aynı Öcalan'ın açıklamasıdır, dini böyle üretti insanlar diye. Defalarca kitaplar boyunca Öcalan'ın açıklamaları var. Aynı kafama işte bizim okullarımızda hangi öğrenci giderse gitsin, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde, özellikle üniversitelerde bu eğitimi alıyorlar. Allah yok deniyor bütün derslerimizde. Gerçekten Türkiye gibi bir ülke için böyle terör belasıyla, komünizm belasıyla karşı karşıya olan bir ülke için çok ciddi bir felakettir bu. Bu gerçekten büyük bir felakettir.
Burada tabii programımızın sonunda şunu da belirtmemiz gerekiyor. Hiçbir terör eylemi kendiliğinden oluşmaz, kendinden gelişmez ve organize olarak geliştirilir. Ve organize olarak aslında planlanarak derin güçlerin teşviğiyle aslında meydana gelir. DHKPC'de de PKK'da da Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara baktığımızda hep bu teşviği görüyoruz biz. Çünkü yurt dışından yapılan özellikle Amerikan derin devletinin Türkiye üzerindeki planlarını görüyoruz. Başkanlık sistemi ve bunun içinde aslında Türkiye'nin bölünmesi için gerekli olan federasyon sistemi ve federasyon sistemi içinde başkanlık sistemini destekliyor Amerikan derin devleti. Bunun içinde biz bakıyoruz aslında ülkemizde bir petrol rezervi yok. Ülkemizde bir doğal gaz rezervi yok. Yani Rusya gibi mesela enerjiye yön veren bir ülke değil veya işte birçok şu anda olduğu gibi Orta Doğu ülkeleri gibi, Müslüman diğer Arap ülkeleri gibi petrol kaynaklarına sahip olup da ele geçirilmeye çalışılacak bir ülke değil. Kendi halinde bir ülke aslında. Fakat nedense Amerikan derin devletinin bütün dikkatini ve özellikle diğer batılı derin devletlerin bütün dikkatini üzerinde toplayan bir ülke. Çünkü Türkiye'de Mehdiyet var. bütün işte bu derin devletlerin asıl panik halinde durdurmaya çalıştığı, Türkiye'yi dağıtmaya çalıştığı, Türkiye üzerinde eylemler yaparak onun üzerinde oyunlarla Türkiye'yi güçsüz hale getirmeye çalışmasının sebebi Mehdiyet. Ama Mehdiyet Allah'ın kaderidir. Hangi derin devlet, hangi sistemi, hangi terör olayını uygularsa uygulasın, hiç kimse Mehdiyet'i durduramaz. Allah Hazreti Mehdi'yi sevgi öğretmeni olarak bütün dünyaya gönderecek ve bunu da Türkiye'den yapacak, İstanbul'dan yapacak ve biz bunu inşallah görüyoruz ve biliyoruz. Onun için de hep birlikte bekliyoruz inşallah.
Sağlıcımıza tekrar Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine sabır dileyelim inşallah. Güzellikle karşılandı, şehit oldu Allah'ın izniyle inşallah. Maşallah.
Bu akşamki programımız burada sona eriyor. İnşallah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.